29. ayrım, sayfa 271, 19.00. Fikran yazlık evin denizi gören balkonundaki salıncaklı divana yayılmış oturuyordu. Bir eli kızıl saçların arasındaydı. Ötekinde ise bir viski bardağı vardı. Güneş her zamanki gibi pek güzel batıyordu. Esinti yoktu. Çiçeklerin, aşağıdaki ağaçların yaprakları kıpırtısızdı ama akşam pembemsi bir saydamlıkta hafif hafif dalgalanıyordu havada. Saatler geçmek bilmemiş, gün alın yazısı gibi uzamıştı sabahtan bu yana. Vesveselere kapılmış, dolapları, çekmeceleri, evin en kuytu köşelerini gözden geçirmiş, sonradan başına dert açabilecek umulmadık bir şey, bir şahidret. Sanki olabilirmiş gibi, var mı diye bakmıştı. Bir ara durmadan abur cubur bir şeyler atıştırmış, gırtlağına kadar tıkanmış, içi geçen her dakikayla daha da daralmış, öfkesi de koyulaştıkça koyulmuştu. Öfke, hiç geçmeyecek olan o inatçı öfke. Öyle bir öfke ki, öfkeyi yaratan nedenlerin önüne geçmiş ve o nedenler önemini kaybederek öfkesinin kendisini kendi başına bir anlam kazanmıştı. Bu yeni ve beklemeye dönüşmüş öfkede yöneldiği şeyden başka hiçbir düşünce, kalan, giden, acı, haz, artı eksi gibi kayıp kazanç hesapları yoktu. Evet, başlangıçta vardı. Tiksinti, acı, gelecek için duyulan kaygılar, öç alma tutkusu, korku, zayıflık gibi ateşleyiciler vardı. Oysa şu anda bunların hiçbirine ne tek başına ne de bütün olarak gerekli ve anlamlı kılmıyordu giriştiği işin doğruluğu, atıldığı tehlikenin göze alınırlığı. Oturup bunları, yani öfkesinin gereklilik kazandığı şeyin gereksizliğini, gereksiz olanın boşluğunu da ya da hangi amaca hizmet ettiğini uzun boylu düşünmüyordu artık. Yapılması gereken yapılacaktı. Ok yaydan çıkmıştı. Yaydan çıkan okun hedefine varmak üzere olduğunu düşününce elleri hafifçe titriyor, yüreği göğsünü acıtarak atıyordu. Kendini karanlık bir hücrede kamburunu çıkarmış otururken görüyordu ansızın. Gazetelerin üçüncü sayfalarına en çirkin fotoğrafını basmış olurlardı. Kesinlikle suçların en kötü, mazlumların en güzel resimlerini koyarlardı her zaman. Ne ilgisi var diye düşündü bardağındaki içkiden iri bir yudum alırken. Hayır, böyle şeyler olmayacaktı. Bunları düşünmek gereksiz kötümserlikti. O kadar emek, o kadar para boşa mı gidecekti yani? Özellikle sakin ve soğukkanlı olmak zorundaydı. Yaş tahtaya basmamıştı bu sefer. Kimseye borcu yoktu. Kimseye bağımlı değildi. Her şey kuralına uygun bir biçimde gelişmişti ve öyle bitecekti. Emin misin diye ısrarla sordu onlara. Ayıp ettin. İşin raconu bu denmişti sonra. Beyninde bir karmaşa oldu. Açıkçası çok huzursuzdu. O sırtını dönmüş burada oturuyordu ama öbür yanda fırtınalar, boranlar kopacaktı birkaç saat sonra. Oturacaktı tabii. Ya ne yapacaktı? O yalnızca arzu etmiş, aklından geçirmişti. Eh, insan birine kızıyorsa aklından böyle karanlık şeyler geçirebiliyor. Nefret ettiği kişiyi süründürmeyi, sakatlamayı, gözünü oymayı, hatta öldürmeyi düşünebilir değil mi? Ne vardı bunda? Sokağa çıkıp gelip geçene sorsa şimdi. Herkesin ölümünü istediği birileri çıkardı kesinlikle. Belki açık açık söyleyemezlerdi bunu ama içten içe isterlerdi. E işte onun durumu da aynı böyleydi. Kötülük düşünmek değil, kötülük yapmak suçtu. En azından böyle olmalıydı. Bu ikisinin de birbirinden ayrıldığı, kötülüğü eyleme dönüştürecek taşeron ya da iş bitirici kuruluşların faaliyetlerini rahatça sürdürüyor oluşlarından anlaşılıyordu zaten. Kaldı ki düşüncelerden ötürü suçlanmanın insan haklarına aykırı olduğu ve bunun kaldırıldığı ya da kaldırılacağı yolunda her gün bir sürü haber çıkardı. Demek ki düşüncelerin ortadan kaldırılması yanlıştı ve kaldırılamayacaktı. Şu ya da bu biçimde yok edilmeyecekler, eyleme dönüşene kadar hiçbir kovuşturmaya uğramayacaklardı. Bu durumda düşünceleri eyleme dönüştürmek görevi başka birinin ya da birilerinin üstlenmesinden daha doğal bir şey olabilir miydi? Ne anlama geliyordu bu şimdi peki? Fikran, yani şimdi şöyle toparlayayım diye düşündü bu yoğun düşünme çabasından epey yorulmuş olarak. Düşünmek suç değil. Çünkü eylem yok. Tamam mı? Tamam değil, hayır. Düşündüğün şeye bağlı. Düşünceden düşünceye fark var. Ayrıca düşüncelerini kafanda saklayacaksın. Açık etmeyeceksin. Açık edilmemiş düşünce suç değil. Çünkü hiçbir eylem yok. Tamam. Ya yalnızca eylem? O da o kadar ağır bir suç değil. Çünkü düşüncesi yok. İçi boş. Cinnet geçiriyor olabilir eylemi yapan. Ya da ne bileyim, kazadır. Yanlış sollamıştır. Yol kaygan ya da karanlıktır. Bir an kurban önüne atlamıştır. Ya da silah temizliyordur. Futbol maçında galibiyeti kutluyordur. Buna benzer şeyler ki hafifletici sebepler deniyor bunlara. ve suçların çoğunda düşünce değil düşüncesizlik vardı. Düşünceyi düşünmeden ihmal sonucu eyleme koyan biri ya da birileri yakayı daha kolay sıyırabiliyordu demek ki. Hah, işte olay buydu. Fikran yalnızca düşünmüştü. Eylemin yapılacağını bilmiyordu. Ama olacağını biliyordu. Yok, hayır, olacağını bilmiyor ama kafasından geçiriyordu. Aslında geçiremiyor. Çünkü nasıl olacağını bilmiyordu. Ve nasıl olursa daha iyi olacağını düşünüyordu. Ama bunun dikkate alınmayacağını biliyordu. Çünkü birilerinin düşünmesi gerektiğini biliyordu. Kimin yapacağını bilmiyordu. Kimin yaptıracağını biliyor gibiydi. Neden yapılacağını biliyordu çünkü istiyordu. Neden istediğini hem biliyor hem bilmiyordu. Düşünce olarak isteyince sorumlu olmayacağını hem biliyor hem emin olamıyordu. Sorumluluklarını biliyor ama böyle bir eylemi sorumlu olduklarını bilerek girdiklerini bilmiyordu. Sonuç olarak hiçbir şey bilmiyordu ve kimse onu suçlayamazdı. Of dedi, of. Güneş harika bir şekilde batıyordu, evet. Sonradan bu saatleri hatırladığında böyle geçirecekti içinden. Üzgün değildim ama sıkıntılıydım. Kaygılı değildim ama heyecanlıydım. Güneş her günkü gibi batıyordu ve hava ılıman ve güzel kokuluydu. Ama bana fırtına varmış gibi geliyordu ve kendimi pusuya yatmış bir tilki gibi görüyordum. Ve tilkilerin aç kaldıklarında kümese saldırmaktan başka saçmalama ne yapılabileceğini, yani insanın neden cürüm noktasına geldiğini kendime soruyordum. Haklarımın kısıtlandığını, engellendiğini, gururumun çiğnenip yerle bir edildiğini ve kızımın evlattıktan ve mirastan bir orospu ve piçi yüzünden reddedildiğini, çok para harcadığımı ve her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdığımı, hayır hiçbiri, kel alaka, bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Evet, hayır, aklı karışmıştı. Baştan alıp düzene koymalıydı. Şöyle söyleyecekti. Bu öylemi azmettiren o değildi. Azmettiren biri varsa da haberi yoktu. Kimin böyle bir işe kalkışabileceğini de bilemezdi tabii ki. Duyunca çok kötü olmuştu ama hiçbir şey bilmiyordu. Ne de olsa eski eniştesiydi. Çok iyiliğini görmüştü. Zengin, tanınmış bir kişi olduğundan düşmanları vardı ama tanımıyordu. Bir şey bilmiyordu. Evet, otelden kovulduğunda kızmış, öyle bir tehditte bulunmuş olabilirdi. Bu yüzden üzgün ve pişman değildi. Yok canım, gerçekten istememişti. Keşke o sözleri söylememiş olsaydı. Üzgündü. Hayır, değildi. Hiçbir şey değildi. Aslında kuşkulandığı biri vardı tabii. Metresi. Renginur öyle uysal ve zararsız görünüyordu ama yılan kadar tehlikeliydi. Bu işin sorumlusu Renginur'du, evet. Zaten çocuk da İlhan Bey'den değildi. Kızın genç bir sevgilisi vardı. Kim olduğunu bilemiyordu, ne bilsin. Aa, bu noktada tansiyonu yükselmeliydi. Ay, kötü oluyorum, doktor istiyorum. Tansiyonu fırladı ayol. Şimdi bayılacağım. Dün gece uyuyamamıştı. Çarşaflar hem soğuktu hem de yakıyordu bedenini. Komşunun köpeği sabaha kadar havlayıp uğursuzca olmuştu üstelik. Birkaç kez tam uykuya dalacakken düşme hissine kapılıp sıçrayarak uyanmıştı. Yılların nasıl geçtiğini, kendini nasıl olup da hayatın ortasındaki bu bir ucu havadaki öteki ucu tahtirevalide bulunduğunu düşünmüştü yatağın ortasına oturup. Bugüne kadar isteksiz ve seçimlerine diretme gücü gösterememiş olması, başkalarının güdümünde kahredici bir uyuşukluk içinde hep aynı noktada ileri geri gidip gelerek yaşamasına neden olmuştu. Geçmişini düşündüğünde tanımadığı ama yaşadıklarını ezbere bildiği birine bakar gibi oluyordu. Bu yüzden neyin eşiğinde olduğunu da tam olarak göremiyordu şu an. Doğrudan bakamıyordu içinde bulunduğu duruma. O kadar büyük, göz kamaştırıcı bir ışık altındaydı ki seçemiyordu neyin ne olduğunu. Ne zamandır uğradığı büyük yenilginin kesin, tartışmasız, suçlu gördüğü adamı cezalandırma özlemi duymaktaydı ama açık seçik bir tasarısı yoktu bu konuda. Sonra birden hiç umulmadık bir rastlantı ve gelişmelerin ivmesiyle amacını aşan bir biçimde kesinlik kazanmıştı bu düşünce ve ardından da nasıl olduğunu anlayamadığı bir hızla eyleme koyulmuştu. Fikranı yıkıma, kötü kadere mi yoksa güzellikler ve ferahlıklara mı taşıyacağını bilmeden o büyük rastlantı ve gelişmenin adı Ramazan'dı. Evet, Ramazan. Çöl ortasında bir kuyu. Biberle afyon sakızı karışımı bir koku. Tenindeki kuru erik tadı. Erken yitirilmiş çocukluğun, yatsınmış gençliğin anısını taşıyan esmer, rüzgarlı bir yüz. Filmi başa sarmak, sırayla hatırlamak iyi olacaktı. Geçen Mayıs'tı. İstanbul'da bir oto galerisinde tanımıştı Ramazan'ı. Arabasını daha yeni, daha ekonomik bir modele değiştirmek istiyordu. Ramazan galeride görevliydi. Beğendiği arabanın deneme sürüşünü birlikte yapmışlardı. Yağmur yağıyordu o gün. Yerleri ıslaktı. Ön camdaki sileceklerin yağmur damlalarını sıyıran gidiş gelişleri arasından at kestanelerinin şamdana benzer çiçekleri, lüks mobilya, dekorasyon ve giyim mağazaları görünüyordu. Delikanlı işi bilir bir satıcı gibi aralıksız sözcükleri ayrı ayrı vurgulayarak biraz bozuk bir şiveyle konuşuyor, arabayı övüyordu. 30 yaşlarındaydı. Kalıbı yerinde, geniş omuzlu, bitirim delikanlıydı. İçi kaymıştı ona. Konuşması taşralı olduğunu gösteriyordu ve bu nedense umut vermişti Fikran'a. Anadolu çocukları çoğu kez daha kolay baştan çıkarılabiliyor. Üstelik sağlam karakterli ve sadık oluyorlardı. Arkaya yatırılmış gül siyah saçları ve çökük ağırtlarıyla yüzünün sert bir ifadesi vardı ama etkileyiciydi bu erkeksi sertlik. Temizdi ama kaliteli değildi giyimi. Markasız, dizleri bolarmış bir kot pantolon, kollarını dirseğe kadar sıvadığı polyester katkılı kareli bir gömlek vardı üstünde. Ucuz, iş portamalı spor papuçlar giymişti. Ya parası azdı ya da zevksizdi. Acımaya benzer bir sevecenlik uyanmıştı Fikran'ın içinde. Birlikte Bostancı'dan Katıköy'e gidip dönmüşlerdi. Fikran sigara sormuştu yolda Ramazan'a ve o paketi uzatırken yakarak vermesini söylemişti. Şaşırmamıştı oğlan buna. Soğuk ama pervasız bir gülümsemeyle sigarayı yakıp vermişti. O sırada göz göze gelmişlerdi. Gözleri ayna gibiydi. Hareketsiz ve parlak. Fikran o gözlerde kendini görmüştü bir an. İri bukleler halinde, yüzünün çevresinde toplanmış kızıl saçlar, büyük uzunca bir yüz, süzgün siyah gözler, kırmızıya boyanmış tombul bir ağız. Biraz geçkindi bu yüz. Ama Fikran sürekli bakım ve makyajla hala güzel görünmeyi başardığına, yüzünün gençliğine göre şimdi daha derin ve anlamlı olduğuna inanıyordu. Ama biraz kilolu olmasının erkekleri anaç, sevimli ve korkusuz görünmesine katkısı olduğu kanısındaydı. Ayrılırken el sıkışmışlar, Fikran etli yumuşak avucunda biraz fazlaca tutmuştu Ramazan'ın kemikli iri erkek elini. Tabii ikisi de bu temastan ürpermişlerdi. Oğlanın küstah, hafif falaycı gülümsemesi yumuşatmıştı bir an yüzünün keskin hatlarını. Araba konusunda anlaşmışlardı. İşlemleri kendilerinin yapacağını söylemişti Ramazan. Bu sırada Polo'nun anahtarını parmağında döndürüp duruyordu. Hoşlandım senden demişti Fikran doğrudan. Ayartma taktiklerinden biri buydu. Çok yardımcı oldun bana. Görevimiz hanımefendi demişti o da gülerek. Çok memnun oldum teşekkürler. Neye memnun olmuştu? Tanışmalarına mı? Beğenilmiş oluşuna mı? Her neyse memnundu ya. Seni tekrar görmek isterim. Gene görüşeceğiz demişti Fikran. Öyle değil mi? Hay hay. Ne zaman isterseniz demişti oğlan. Emriniz olur. Eve dönerken bu işi oldurmak için paraya ihtiyacı olacağını düşünmüştü Fikran. Sonuçta galeride çalışan kendi halinde bir oğlancıktı. Gezmek, tozmak, yemek içmek, giyinmek isterdi. Ne çabucak hevesleniyorsun diye azarlamıştı kendisini şakacıktan. Ya evliyse, nişanlıysa ya da ne bileyim. Yok canım, olacak ya da olmayacakmış şeyi bir görüşte anlardı. O, olacaktı. Olacaktı da çocuğa biraz bakım onarım gerekecekti. Revan'a beklenmedik bu yaz yağmurundan erken bulduğu ve ciddiye almadığını bildiği için hiç söz etmemişti. Arada bir böyle birilerinden hoşlanır, Revan'a anlatır, o da dudak büküp iğreniyormuş gibi konuyu çabucak kapatırdı. Televizyonda dizi filmler izliyormuş gibi sessizce oturmuşlardı o akşam. Oysa çoğu kez konuşur gülüşerlerdi dizilerin saçmalıkları üzerine. Ama aklını veremiyordu Fikran başka yere. İç kıpır kıpırdı. Uykuya yatmış bir yılan birden uyanmış da karnında gezinmeye başlamıştı sanki. Kanepeye vücudunu tembelce geri yatarak uzanmış ve bırakmıştı. Gezinsin. Sürekli Ramazan'ı düşlemiş, onun esmer, ince hayali, kara bıyıkları gözünün önünden gitmemişti. Fişek gibi diye geçiriyordu içinden durmadan. Çakı gibi, ateş gibi. El sıkıştıkları sıradaki o bir anlık ürperti, tatlı sıcak her yanına yayılmış, yüzüne ateşler basmıştı. Tam yatacakları sırada dalgınlığı Revan'ın da dikkatini çekmişti. Neyin var? Bu gece senin böyle diye sormuştu. Para durumumuzu üzülüyorum demişti Fikran. Bizden çok da kumruyu düşünüyorum. Bir yılı daha var. Amerikalarda okuttuk çocuğu. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bu ilhan hayvanı kesti parasını. Ya kız okulu bırakmak zorunda kalırsa? Olur mu öyle şey? Bir çaresini buluruz demişti Revan. Gerekirse Etiler'deki daireyi satar, gene okuturum onu. Ya biz ne yapacağız diye düşündü Revan. Battık biz battık. Diyorum ki iyi bir avukat bulsak da davayı yeniden açtırsak. Bunu ben de düşündüm demişti Revan. Ama olur mu bilemiyorum. Henüz tebliğ edilmedi. Yani kesinleşmiş değil. Üstelik bizim avukatı İlhan satın aldı gibime geliyor. Adam hiç asılmadı bu işe. Eşe dostu bir soralım. Bakalım bildikleri iyi bir avukat var mı? Canım olmaz mı hiç? Ama böyle çetrefilli davalara çok para isterler. Ev satarız. Zaten kiracıyla başım hoş değil demiş Revan. Fikran bir yıldan fazladır kimseyle birlikte olmamış, erkek sıcaklığından uzak yaşamıştı. 50 yaşına rağmen hala istekliydi ve adetleri aksamaya başlamış olsa da kadınlıktan büsbütün kesilmemişti. Erkenden yatmış ama uyuyamamıştı o gece. Ramazan'ın hayranlığını kazanmak, onu yola getirip kalbindeki arzu ateşini koymak için çok mu yaşlıydı? Fakat yaşın ne önemi vardı ki? Anlaşmak, uyuşmak yeterliydi. Ramazan ömür boyu kendisine bağlama niyeti yoktu. Olabilirliği de yoktu bunun. Ama biraz eğlenmek, hoş vakit geçirmek, gönlüne yeniden kapı aralamak için henüz zaman geçmemişti. Zaman uğursuz bir rüzgardı. Ne kalmıştı şurada? Kaç yıl vardı daha? O bir erkeği arzu ettiği zaman bütün imkanlardan yararlanmayı iyi bilir ve sonunda büyük oranda başarılı olurdu. Başarısını kolaylaştıran temel ilke her şeyden önce ulaşamayacağı erkekler değil, kendi konumuna denk sayılacak, elde edilebilir erkeklere yaklaşmasıydı. Bu kuralın dışında kalan bir tek erkek olmuştu hayatında, İlhan Sacit. Özellikle istediği, çok istediği erkek. Bir ara armağanda hafif bir ilgi duymuştu ama acaba beni alır mı cinsindendi bu? Gelip geçici olmuştu. Uyuz'un hımbılın teki olduğunu anlayınca soğumuştu ondan. Oysa İlhan'dan. Revan'la evlendikten sonraki günlerde bile büsbütün vazgeçmemişti. İlhan'ın en güzel rüyalarının, hülyalarının baş kahramanı olmayı sürdürmüştü. Revan onu ilk kez eve getirip ailesiyle tanıştırdığı gün İlhan'ı kardeşinin elinden almaya ant içmişti. Sonra küsüp ayrıldıkları ve İlhan'ın Revan'dan vazgeçtiğinin anlaşıldığı dönemde ona birkaç kez telefon ederek yanıp tutuştuğunu, birlikte olmak istediğini söylemiş ama yağlayla karşılanmış ya da kabaca terslenmişti. Manyak mısın sen kızım? Kimin manyak olduğu ortaya çıkmıştı sonradan tabii. O sıralar İlhan'a çılgınca aşık olduğunu sanmış, sonra bunun arzu olduğunu anlamıştı. Bir kerecik yatsalardı geçecekti bu duygu belki ama sünepe herif nedense dokunmak istememişti ona. Bir yıl sonra da Revan'a dönmüştü yeniden. Fikran çok acı çekmişti onlar evlendiklerinde. Revan da anlamıştı bu tutkuyu aslında ama önemsememişti. Kocasının ablasını sevmediğini, beğenmediğini, basit bulduğunu biliyordu ne de olsa. Umursamıyordu. Fikran'ın İlhan'a ilgisinin oyalayıcı bir saplantı, masallarda yaşamak gibi bir hayal oyunu olduğunu sanıyordu. İlhan'la Revan mutlu oldukları ilk günlerde Fikran onların gizli alaylarına hedef olmuş, kendisine bakarken dudaklarını titreten gülücükleri saklamaya çalıştıklarını sezmişti. Revan'la baş başa kaldıkları zamanlardaysa bilinen, itiraf edilmemiş bir utanç ve suçluluğun ağır bir koku gibi aralarında asılı durduğunu hissettiği anlar yaşamıştı. Ama hiçbir zaman söze dökülmemişti bu ilgi. Evet, sözcüğün yalın anlamıyla ilgiyle onu duyduğu. Herkesin sevmekten anladığı biçimde sevmemişti İlhan'ı. Bir kimseyi sevmişti o anlamda. Görünüşü ilgilendiriyordu onu. Erkekliği, konumu, yaşama biçimi, hafif seyahat yürüyüşü, dalgınlığı, para kazanma tutkunu ve Fikran'ı reddediyor oluşu. Revan da pek kurumlanmıştı İlhan'ı kendisi seçti diye. Hadi bakalım ne olmuştu şimdi? İt gibi atılmıştı evden işte. Oturduğu yerde dikleşti. Denize doğru baktı. Yazlıkta gizlenen birinden çok korkunç düş kırıklığına uğramış, eski günlerini özlem çeken aptal bir aşık gibi göründü kendine bir an. Her şey değişmişti. Zaman, duygular, her şey. Olanlar gerçekte yaşanmamış bir film gibi geliyordu Fikran artık ve akıl alacak şey değildi. Bu koyu mavi, boş havanın ortasında uçmamak için yere çiviyle çakılmış hissetti kendini. Son anda beklenmedik bir dönüş, yere kapaklanacağı gereksiz bir sıçrama yapmamak için kıpırtısız, öylece durup beklemesi gerekiyormuş gibi sımsıkı oturuyordu yerinde. Güzel değilse de çekici olduğuna inanıyordu gençlik yıllarında. Yaşlanmıştı şimdi tabii. O pırıl pırıl ten, buğulu gözler, incecik bel ve bedeninden ileri taşan dolgun göğüsler nereye gitmişti? Canım diye düşündü. Cami yıkılsa da mihrap yerinde ya. Bir tek o değildi ki hem. Hepsi yaşlanmışlardı. O alçak herif. İlhan da kocamış bir kurda dönmüştü. Kabalaşmış, pintileşmiş, bela biri olup çıkmıştı. Allah kahretsin, geberesice diye söylendi. Nankör. Gitmiş o kapıcı kızını alıp Revan'ın evine oturtmuş. Bütün hakları çalınmıştı. Allah'ın rezili diye söylendi. Pislik.